12. ayrım. Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 126. Kurtbasanı iki tekmeyle ötelere savurdu Çolu. Kapıya yüklendi. Anahtarı almadan geldim tüh diye mırıldandı. Evin kapısına baktı. O da kilitliydi. Döndü Lori'ye baktı. Ta uzaklarda güç bela seçiliyordu. Koşa koşa döndü geri. Çolo'nun geldiğini gören Lori ayaklarını dizlerine kadar kara gömdü oturdu. Sonra da sırt üstü uzandı. Seyre koyuldu bulutları.
Lori, kalk Lori, sen fenalaştın yeniden. Bırak kötü inadı.
Soluk soluğa gelip başucuna dikiden inanılmaz çınara baktı Lori.
Mecasizim, niye geldin? Bırak da burada biraz uyuyayım.
Olmaz, olmaz. Ben anahtar için gelmişim. Ama ne dersen de seni de götürürüm. Donacağına kötü söz işleyeyim daha iyi.
Eğilerek bir çırpıda kucağına aldı Lori'yi. Kalktığında ayakkabısının tekinin ayak kuyusunda kaldığını gördü. Çıkarmak için çömeldi.
Bırak beni. Nedir bu senin yaptığın Çolo? Kucağına oturtmuşsun beni. Ayıp. Bu ne haldir? Gören ne der?
Sabret. Kara gömülmüş ayakkabın. Sen benim bacımsın.
İndir beni Çolo. Ben senin kucağına oturacak kadın değilim.
Tövbe tövbe. Sabret diyerek çıkardı ayakkabıyı. Ayağına geçirdi Lori'nin.
Bugün beni kucağına alan yarın soyar. Cıl cıbıldak altına alır.
Sus Lori. Tövbe tövbe. Sen benim anam bacımsın.
İndir beni, senin niyetin kötüdür. Bekarsın kaç yıldır, ateşlisin. Yarın eşekle gelirsin, soyar zorla bağlarsın beni eşeğin üzerine. Meyro'ya etmediğini bana edersin. Kim duyar bu dağ başında benim feryadımı?
Sus, Allah belanı versin. Tanımamışsın sen beni. Ben namuslu bir insanım, haram mal yemem.
Senin gözün bendedir. İndir beni, ben bilirim.
Sus Lori.
2 yıl beklemişim, içimi ateşle doldurmuşum. Sen bunun farkındasın. Meramın benim ateşimi emmektir. Ateşimi emip de delirtmektir. Ama ben kadınlığımın közlenen ateşini emdirmem kimseye. Heveslenme. Bacaklarımı kenetlemem belinde senin. Boşuna sulanma, indir beni.
Sus Lori, sus.
Kulağını kalbine dayadı Çolo'nun. Doyumsuz, çılgın bir hazla gülümsedi.
Yüreğini zelzeleye verdim köpeğin. 7 iklimine nevroz düşürdüm. Hep ben girerim bundan sonra rüyalarına. Analığı, bacalığı gösteririm ona. Dayanamaz, azgınlaşır, alır bacısını bir gün altına.
Ya, nasılmış köpek? Kaburgalarını çatlatacak yüreğinin gümbürtüsü. Haldan anlamaz, andaval köpek. Solumaları sıklaşmıştı Çolo'nun. Mavinin, beyazın ve siyahın binbir tonuyla perdelenmişti bakışları. Ter deryasında kararsız ve çaresizdi. Leziz, erişilmez, bastırılmış gizli bir hazla demleniyordu kanı. Şakakları ısınmış, ılık iç gıcıklayıcı uğultular sarmıştı ruhunu. Düştüğü anafordan bir an önce kurtulmak için hızlandı. Dizlerine kadar karlara battı. Hızını alamayarak kapaklandı yüzü koyun. Lori'nin göbeğine düştü başı.
Tüh tüh, bir bu eksikti. Kaldır başını karnımdan. Ses etmesen beni karın içinde bağırta bağırta. Sus Lori, sus. Ne biçim kadınsın sen, lanet olsun.
Başını hemen kaldırdı, lanet okudu kaderine. Ruhunu kemiren engereklere saldırdı. Derinleşti yalnızlığı. Aşağılık psikozuna kapıldı. Diz çökerek sessizce ağlamaya başladı. Lori ayağa kalktı, iğrendi kendisinden. İçini düğüm düğüm saran sorunların yüküyle daha ne kadar yaşayacaktı? Ne dağlar, ne gökyüzü, ne de kar okyanusu ciddiye alıyordu onu. Kime anlatacaktı derdini? Hangi kanalda akıtacaktı içinin zenginliğini? Günler hep birbirine benziyordu. Zindan zillet gibi çöküyordu geceler. Her böceğin bir amacı, bir çevresi vardı. Amaçsız, çevresiz, tatsız, tuzsuz yaşamın var mıydı bir gereği? Başucuna dikildi Çolo'nun, tutamadı gözyaşlarını.
İkimizin de hamuru gamla yoğrulmuş Çolo. Yolumuzu bulamamışız. Sen o dağın deve dikenisin, ben bu dağın. Yanımızdan geçen eşekler, katırlar, develer tenezzül edip yüzümüze bakmıyor bile.
Burnunu sümkürdü, kara sildi elini Çolo, başını kaldırıp Lori'ye baktı.
Anahtarı ver, ineğin hali haraptır şimdi.
5-600 metre kalmıştı eve. Koşarak geldi, kilidini açtı evin, ahıra girdi. İnek yerde boylu boyunca yatmış güceniyordu. Gocuğunu çıkardı, kollarını çermeledi, su balonunu yırttı. Ayakları göründü buzağının, maviş, bal renkli kıvamlar içinde. Tutup çekti çekti çıkaramadı. Kendir aradı ahırda, bulamadı. Eve girdi, karıştırdı her tarafı. Uzun bir çatı buldu, keçi kılından örülmüş. Buzağının ayağına bağlayıp çekmeye başladı. Buzağı çekerken ineği sürüklüyordu. Böğürüyordu acı acı inek. Oturdu, ayağını ineğin bacaklarına dayayarak tüm gücüyle çekti. Hop diye asıldı. Periyodik hoplar sonucunda kıl çatıyı kopardı. Lori girdi içeri. Hele çabuk gel, gecikirsek dana da inek de ölür. Kıl çatıyı bağladı kopan yerinden, yeniden başladı asılmaya. Ben sana dedim bu ineği sürme bu montofon boğanın altına, doğuramaz. Dinlemedin, inatsın inat.
Doğurur, doğurur, biraz gayret et.
Buzağının ön ayaklarıyla burnu çıkmıştı sadece. Vajina alabildiğine gerilmiş, akan sular çolonun pantolonunu ıslatmıştı boydan boya. Çatı yeniden koptu. Çolo arkadaki sığır dışkılarına yattı sırtüstü. Git keskin bir bıçak getir Lori. Koştu bir bıçak getirdi evden, çoloya uzattı.
Kedini kesme ineğin.
Kesmesem bu meret çıkmaz. Anüsle vajina arasındaki deriyi bıçakla kesti. Ayrıca gerilen vajinayı üç yerden çentikleyerek genişletti. Acı acı böğürdü inek.
Çok insafsız, çok gaddarsın çolo. Günah, günah.
Ben sana dedim küçük ineğe büyük boğa olmaz diye. Karpuzu getirip elmanın içine koydun. Çıkarabilirsen gel de çıkar şimdi.
İneğin öleceğinden korktu Lori. Çolo'nun marifetlerini görünce bayılacak gibi oldu. Kan, yırtıklar, ayaklar ve burun. Tüm gücüyle yeniden yüklendi çolo. Buzağının başı çıkınca böğürdü inek. Bıçak yırtıkları açıldı iyice. Lori'nin sevinç çığlığı izledi ineğin böğürtüsünü.
Ya gördün, dayanmaz dedin dayandı, doğuramaz dedin doğurdu.
Buzağı olduğu gibi çıkmıştı, kana, tere ve dışkıya belenmişti çolo.
Hele şu danaya bak, anası kadar neredeyse. Yaşa çolo, aferin sana, senden başka kimse beceremezdi bu işi. Yalnız şunu belli ki inek dünyanın en küçük ineği de olsa dünyanın en büyük boğasına dayanır, o boğayı da doğurur.
Övgünün yarattığı şirin ruh haliyle ayağa kalktı. Göbeğini kesti buzağının. Yalaması için kucaklayıp anasının önüne koydu.
Vay çolo çolo, batmışsın sen. Fırat'ın suyu temizlemez seni. Ocağın üzerine bir teneke su koyayım da çim.
Çimmesem iyi olur. Gider kendi evimde çimerim.
Yo yo yo, olmaz. Bu ıslak halinle yolda donarsın. Esbaplarını çıkar ver de hemen suya basayım. Sen çimene kadar ocağın kenarında kurusun.
Zahmet olur.
Ne? Deli olma. Senin zahmetinin yanında sözü mü olur bunun?
Lori eve geçti. Şalvarını, mintanını, yeleğini soyunup verdi çolo. Uzun yünlü içlikleriyle kaldı. Gocuğunu giydi. Hiçbir yeri açıkta olmadığı için eve girdi rahatça. Ocağın başına oturdu. Lori başlamıştı çamaşırları yıkamaya.
Ceylanların niyetinden farksızdır bu adamın niyeti. Masumdur, mazlumdur. Sinsi kancık değil benim gibi. Şahmar soyundan gelmişim. Eskiden pınar suyu kadar zel aldım. Arının bile konamadığı yar çiçeği kadar temizdim. Bozuldum son aylarda. Unuttum evli bir kadın olduğumu. Kuyruk salladım Allah'ın bu zavallı saf garibine. 2 saat eşeklik etti bana. Sonra da geldi ter döktü kanın dışkının içinde. İneğimi kurtardı. Kuyruk sallayacak kadın mıydım ben? Ölürüm de kimsenin koynuna girmem. Peki niye yaptım bunları? Bu garibi yalvartmakla ne geçecekti elime? Ne şirret, mendebur bir kancığım ben. Kendine gel Lori, hırsını gemle. Gözlerinin çırasına gölge düşürme. İçin dışın pak olsun. Sözün özü bir olsun. Sen Mori'nin bacısısın. Fışkı içinde de olsan altınsın. Parlarsın zelal zelal.
Çamaşırları sıktı, çırptı, ocağın kenarında sallandırdı kuruması için. Tekneyi ahıra götürdü. Lif sabun koydu yanına, geri gelip suya soktu parmağını.
Su sıcaklanmış, hadi çolo, tekneyi götür. Ha, şu havluyu al da git yıkan ahırda. Ben de yağda yumurta kızartıp çay pişireyim, hadi davran.
Çolo yıkanırken kapı tahtalarının aralığından bakmak istedi ama vazgeçti son anda. Arzusuna karşı binlerce ses ayaklandı ruhunun derinliklerinden. Derin derin soluyarak alnını yumrukladı, saç örgüsünü doladı boynuna, gözleri kızarıncaya kadar sıktı, sıktı. Kısa sürdü yıkanışı Çolo'nun.
İneğin ayıbına yarın biraz yağ sürersen iyi olur Lori.
Sofrayı hazırlarken gülümsedi Lori. Benliğinin Gayya kuyusunda konuşmaya başladı yeniden. Közün kızıllığıyla daha bir tatlılaşmıştı yanaklarının kızıllığı.
Yağım olsa kendi ayıbıma sürerim. Bana beni bulduran o kudretin aşkına sürerim her gece. Sebep nedir? 2 yıldır bu ceylan bu pınara niye inmedi? Gönlümde bir gedik açılmış Nemrut Dağı kadar. Hangi sevdanın zelzelesi kapatır da bahtiyar eder beni? Çorak dağın taşıyım. Bir kuş konup fışkılasa üstüme yosunlanırım belki. Böcek tenezzül eder, çimen sanır, keçiler koklar beni. Pişman olmaz üzerime düşen yağmur damlası.
Uçurumları dağlarla doldurmuş, çorak engebeliği yemyeşil görkemli bir ova haline getirmiş gibiydi Çolo. Rehavet mutluluk ve enginlikle dolup taşıyordu. Bakışlarının yiv seti parlak renklerle cazipleşmişti. Cenneti garantilemiş yaşlı bir evliya kölesinin ipek uysallığıyla ısınıyordu. Ağıl dağların ardındaydı, köpekler canavar gibiydi ve kış hırsızlara aman vermeyecek derecede haşindi. Kurt basanın uluyuşu ürümeye dönüştü. Ürüyüşlerin tiplerini ve anlamlarını çok iyi ayırt eden Lori dışarı fırladı hemen.
''Bu gelen zinana değil mi? Çolo, gel bak hele.''
''Vay, vallahi odur, zina kadındır.''
Zineye doğru koşmaya başladı Lori. Kurtbasan havlayarak onu geçti. Tanıyınca yatıp ayakları altında debelendi sevgiyle. Lori sevinçle sarıldı Zineye, yanaklarından öptü.
''Rodi geldi mi kız?''
''Yok, gelmedi anne.''
''Vay, vey başıma gelenler vey!'' diyerek çöktü eve baktı. ''O kapının önünde duran kimdir?''
''Çolo'dur.''
''Haber getiren olmadı mı? Mektubu da mı gelmedi? Ne etti Berzo?''
''Haber maber yok anne. Olsa Berzo söylerdi.''
Çolo da geldi Zine'ye.
''Hoş gelmişsin anne.'' dedi. Usuldan kalktı Zine. ''Bu adamın şalvarı nerede? Ne işi var burada?'' dercesine baktı Çolo'ya.
Eve doğru yürüdü. Kadının kıyafetini dikkatle süzdüler arkadan. Ocağın kenarındaki sofraya, serili çamaşırlara baktı. Lori'nin durumu anlatmasıyla ferahladı. Çolo'nun saflığına, iyi niyetine olan eski güveni sarsılmamış oldu böylece. Sofrayı ortalarına alarak bağdaş kurdular üzerine asırın.
Sen ne ettin? Nerelere gittin hani? Anlat hele.
Kalktı paltosunu kürk yeleğini çıkardı, gözüyle kolaçan etti evi.
Gitmediğim dağ, geçmediğim çay, oturmadığım taş kalmadı, bulamadım. Dicle'nin ötesindedir, Botan cehennemindedir, çobanlar görmüşler. Ne zaman nerede kaldıklarını Allah'tan başka da bilen yok. Dağ taş asker dolmuş. Herkes silahlanmış onlara karşı. Onlar ortada yok. Sır olmuş. Kırklara karışmışlar.
Kutiki hatırladı Zine. Yezdanşer'in bırak burada kalsın Zine, ben bakarım. Geldiğinde alır götürürsün sözleri çınladı kulaklarında. Yumurtadan bir lokma aldı. 2 fırt çekti çayından. Kalktı buzağıyı görmek için ahıra girdi usuldan. Ardından baka kaldı Lori.
Gitti geldi, meramı nedir acaba şimdi? Bir daha gider mi? Gitmesi mi iyi, kalması mı diye iç geçirdi.
Tüfeği ve aşkı kuşatmıştı kış. Andok Dağı'nın eteklerinden peş peşe geçen 3 helikopter çığ patlayışlarına yol açtı. Bunu makineli tüfeklerin takırtıları izledi. Taloriye Vadisi'nden kalkan keklik, serçe ve güvercin kümeleri Sason yönünde uzaklaşarak dağlara sığındılar. Kayser çayının cam göbeği gibi parlayan kıyılarındaki tilkiler kulaklarını dikelterek çatışma alanına baktılar. Binbaşı Bilal, Memo, Mezı'nın 8 kişilik grubunu 200 asker ve 30 milisle kuşatmıştı. Çatışmanın ilk 6 saatinde A6'ların yoğun ateşiyle grubun yarısı imha edildi. Operasyonun fiili yönetimi Yüzbaşı Yıldırım'ın elindeydi. Memo Mezin ve 3 arkadaşı 2 yanını kayaların koruduğu haylice korunaklı bir çukura girmişlerdi. Zozan Memo'ya bir yarma hareketi yapılmasını önerdi. Helikopterlerden dolayı bunun tehlikeli olacağını söyledi Memo. Postu ucuza kaptırmamayı, karşı tarafa ağır darbeler vurmayı esas aldı. Cesetlerinizin değerini 10 kat arttırın diye bağırdı. İki kişi sürünerek bitişikteki kayalara sığındı. Çukurda Memo ile Zozan kaldı. Amaç karşı tarafın dikkatini dağıtmak, bir noktada yoğunlaşmasını engellemek ve hedef yakalama şansını arttırmaktı. Çatışma çetin bir safhaya girdi. Helikopterlerden açılan makineli tüfek ateşiyle kayadaki iki kişiden birisi öldü. Kuşatma iyice daraldı. Üsteğmen Şahin ve Yüzbaşı Metin'in yoğun bazuka atışlarıyla direniş susturuldu. Parçalanmış kaya tozu yanık ve kan kokuyordu partizan mevzileri. 8 partizan, 1 subay, 1 as subay ve 3 er yatıyordu Taloriye Vadisi'nde. Binbaşı helikopterin kapısında alnı Andok'a dönük bir tarzda telsizle rapor veriyordu Kolordu'da bekleyen Rambo Remzi'ye. Haber Sason köylerine anında ulaştı. Hıyan aşiretinin ağalarından bazıları duruma haylice sevindiler. Bu ağalar partizan hareketinin de Hacı Bayram, Maladibo ve Mala Şeref aşiretleri gibi devlet tarafından ezileceğini ileri sürerek bölgedeki askeri garnizonla ilişkileri sıklaştırmaya, milis örgütünü yaymaya karar verdiler. Eko Ağa bu işe kelle koyduğunu ilan etti. Dağlı yoksullar çatışmayı dilden dile yayarak masallaştırdılar. Merdivenin birinci basamağında yalan söyleyen dağlı fakir, 10. basamakta kendi yalanına inanır oldu. Onlara göre 50 asker öldürülmüş, 5 helikopter düşürülmüş, 10 subay ise roket mermileriyle paramparça olmuş, kuşatma birlikleri dağıtılmıştı bulgur gibi. Birçok kadın içindeki dayanılmaz köpürmüş ağıtı sessiz sessiz iri damlalar halinde yanaklarına akıttı. Çeto ve grubu olayı mağarada radyo başında öğrendi. Tarifsiz ağır bir yaz çöktü ocak başına. İçinde çoğalan baskın arzularının tazyikiyle mağaradan dışarı çıktı Çeto. Kafasını kaldırıp yıldız aradı gökyüzünde bulamadı. Karanlığı perde perde karartan dağların duyarsızlığını dinledi. Ayazın ısıran mizacını, çalıların çatırtısını, sessizliğin dayanılmaz uğultusunu dinledi. Kendi çabasıyla partizan hareketine kattığı iki hemşerisinin, iki tütün işçisinin, Zozan'ın ve Şemo'nun kan kokan çığlıklarını dinledi. Hünerine, cesaretine ve kişiliğine ağladı Memo Mezan'ın. Kim ihbar etmişti acaba? Eko Ağa'nın adamları mı? Sıradan köylüler mi? Yoksa gruptan birisi mi? Kim? Nöbetçilere baktı, ani bir kararla mağaraya girdi. Kalkın, Sason'a doğru harekete geçiyoruz bu gece. Herkes ayağa kalktı. Kımıl Şeron'un hoşuna gitti bu karar. Çenesi açıldı. Kımıldamayan su çürür. Nevroz ayındayız. Botan hareketlendi. Rohni Cudi de harekete geçti. Zıvınga'da kurduğu pusuyla müfrezeden 2 askeri imha etti. Bol silah ele geçirdi. Nozer kış aylarında 5 ihbarcıyı kurşuna dizdi. Bu çıkışı kendisine yöneltilmiş dolaylı bir eleştiri olarak algılayan Çeto, ''Biz Nozer'i örnek alamayız.'' diye homurdandı. ''Kış bizim aleyhimizedir, bunu kavrayamadın mı hala? Kış hareketinin sonuçlarını görüyoruz. Şirvan'da 3 şehit, 3 esir. Taloriye'de 8 şehit. Memo da senin gibi düşünüyordu.'' Kımıl sustu, grup yarım saat sonra gönülsüz harekete geçti. Koyakları boğum boğum basan ve berrak geyik grisini andıran sislere daldı. Nereden sızdığı belli olmayan, rengini yitirmiş yabanıl ışıltılar düştü zirvelere. Karın tebessümü altında akrep burcu gibi ışıldadı nişangahlar. Karanlığa çakal yorgunluğu egemendi. Etekleri makaslayan kurt ve tilki izleri kolayca seçiliyordu. Güvercin ve şahin gübresi kokuyordu kayalar. Uçurum kıyılarını tutan ardıç kümeleri, pusuya yatmış mihverli kelleleri andırıyordu uzaktan. Grubun en arkasında gül beyazı düşünüyordu Mahmut. Bu savaşın sonu nereye varacaktı? Herkesi ölüm mü bekliyordu yoksa? Çığ kokusu sarmıştı Seydon'un can evine. Hap atladı, hap atlayacak. Grubu alıp uçurum başından dereye savuracak. Zelal'in gülümseyişi takıldı Kımıl'ın hayaline. İlk kez duydu öncü olmanın zilletini. Gruptan 200 metre ileride değil de bizzat grupta Zelal'in arkasında yürümek, günlerce yürümek ne güzeldi. tüfeği ve aşkı kuşatmıştı kış. Grubun dimdik yükselen demir disiplininde çatlaklardan fışkıran kaya çiçekleri gibi yeşermek, fışkırmak mümkün müydü acaba? Asi ve firari tüfeklerin bağrında, gözden ve sezgiden uzak, alttan alta, içli içli, sessiz sessiz yeşerip çiçeklenmek mümkün müydü acaba? Dehşetli baskılara karşı dağda yaşayabiliyordu partizan. Bakışlarda ve gülümseyişlerde neden yaşamasındı aşk? Kimsenin görmediği bereketli bir kaya çatlağı olabilirdi göz. Saksıdan daha güçlü bir tarzda besleyebilirdi çiçeğini. Bir avuç duru sudan ne farkı vardı bir gülümseyişin? Bir nilüferi besleyemez miydi bir gülümseyiş? Hem de peş peşe suyunu tazeleyerek. Derin bir of çekti. Ufuk çizgisine oturan zirvelere, acımasız menzillere baktı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 135.